Ayrım 13.
Başını çevirip masasına baktı. Annem Bey çoktan yerine oturmuştu. Sırtı dönüktü ve Selim'le hiç ilgilenmiyordu. Gözleriyle bile olsa onu takip etmiyordu. Adnan Bey'in söyledikleri doğruysa MİT onu himaye etmiyor, ateşin içine atıyordu. Karar veremiyordu. Bütün bunlar niçin oluyordu? Kendi keşfi bir aşı için değil miydi? Öyleyse bu da onun sorunuydu. İnsan kendi sorununa bu kadar ilgisiz ve umursamaz davranabilir miydi? Bu yüzden bir arkadaşı öldürülmüştü. Belki de bir sürü MİT elemanının hayatı tehlikeye girmişti. Nedeni ne olursa olsun devlet şu anda kendisinden bir görev bekliyordu. Bu görevin neden kendisine yüklendiğini sonra münakaşa etmeliydi. Adnan Bey, fazla vaktimiz yok demişti. Herhalde bir bildiği vardı. Fazla düşünmedi. Son kez dans eden karısına baktı. Havuzun kenarında muhtar basmacının kollarında gülerek dansa devam ediyordu. Birden içinde muhtar basmacıya müthiş bir kin duydu. Bunun kıskançlıktan mı, yoksa aleyhine döndürülen alçakça oyundan mı olduğuna karar veremeden yürüdü. Önüne gelen çıplak bir heykel figürünün çıkıntısına elindeki şarap kadehini bırakıp kapıya yöneldi. Girişteki 5 basamaklı merdiveni çıktığında kimse kendisiyle ilgilenmemişti. Etrafı şöyle bir taradı. Emniyette olduğunu hissetti. Zaten burada onu tanıyan kimse de yoktu. Ancak etrafa bakınırken binanın karanlık gölgeleri altında pek çok smokinsiz adamın bulunduğunu gördü. Bunlar kesinlikle misafir değildiler. Hepsinin gözleri bir radar gibi davetlerin üzerinde dolaşıyordu. O zaman durumu kavradı. Tıpkı karanlık koruda olduğu gibi, demek burada da bir sürü muhafız vardı. Şu halde içeride de olacaktı hiç kuşkusuz. Bir an merdivenlerde duraladı. Kendisi de gözleniyor olmalıydı. İçeriye ulu orta dalmasının daha da dikkati çekeceğini düşündü. Yanından geçen garsonlardan birini çevirip tuvaleti sordu. Adam, "Beni takip edin lütfen," dedi. Ters yüzü geri dönmüşlerdi. Selim isyan edecek gibi oldu. Evin içine gireceğini umarken garson onu binanın yanındaki taflanlarla kaplı dar bir yola götürdü. Eliyle işaret ederek, "Bu yolu takip edin. Köşkün arka tarafında deniz kortuyla yüzme havuzunun müşterek duş ve tuvaletleri var. Misafirlere tahsis edilmiştir. Onları kullanabilirsiniz," dedi. Etraf aydınlıktı. Dar yolda yürümeye başladı. Selim tuvaletlerin yerini garsona sorduğuna pişman oldu. Sormasaydı elini kolunu sallaya sallaya içeriye girecekti. Kimse de bir şey sormuyordu. Yolun sonundan bir çift ağır ağır kendisine doğru yaklaşıyordu. Uzaktan görünen tuvaletlerin önünde de birileri vardı. Bir sürü misafirin bu yolu kullanacağını düşünerek etrafı muhafızla yerleştirmiş olmalıydılar. Nedense köşk sarayın hazine dairesi gibi korunuyordu. Kim bilir içeride ne antika eşyalar, mücevherat vesaire menkul kıymetler vardı. Selim alınan tedbirleri haklı buldu. Nitekim taflar arasında hafif bir hışırtı oldu. Başını çevirip baktı. Kimseyi göremedi. Mutlaka orada, karanlık içinde bir koruyucu vardı. Pek de uzak olmayan bir yerden köpek uluması aksetti. Herhalde korudaki köpekler sadece gördüğü o 2 kurttan ibaret değildi. Başkaları da olmalıydı. Aydınlatılmış tenis kortuyla pırıl pırıl yüzme havuzunun arkasında uzayıp giden karanlık koruya gözleri takıldı. İçi ürperdi. Karanlığın korkutucu bir görünümü vardı. Biri kendisini gözlüyor endişesiyle çaresiz tuvalete kadar gitti. Zaman akıp gidiyordu ve o hala içeriye nereden ve nasıl girilebileceğinin endişesi içindeydi. İşini görüp aceleyle tuvaletten çıktı. Dönüşte taflanlı yoldan birkaç kişiye daha rastladı. Köşkün ön tarafına gelince bu kez hiç oyalanmadan merdivenlere yöneldi. Ne hızlı ne yavaş. Normal bir süratle merdivenleri çıkıp antreye adımını attı. Ter içindeydi. Ensesinden süzülen bir damlanın ta kuyruk sokumuna kadar kaydığını duyumsadı. İçerisi umduğundan daha tenhaydı. Ne garsonlar ne de yanda konuşan normal giysili 2 adam ne aradığını ya da nereye gittiğini sormadılar. Tüm misafirler smokinli olduğu için normal kıyafetli herkese artık koruma diye bakıyordu. Karşılaştığı manzara onu aptallaştırdı. Köşkün içinin bu kadar zengin ve göz kamaştırıcı olduğunu tahmin edemezdi. Şaşırmamak elde değildi. Aptal aptal etrafına bakındı. Avrupa'da bir sürü saray, müze, malikane, kasıl emsali yerler görmüştü. Muhtar basmacının köşkünün onlardan fazlası var, noksanı yoktu. Sadece Türkiye'de olduğu için adı köşktü. Fransa'da ya da İngiltere'de olsa buna düpedüz saray derlerdi. Kendini toparlamaya çalıştı. Fazla vakti yoktu. Önünde yükselen merdivenlere doğru yürüdü. Başını kaldırıp üst kata baktı. İkinci kat boştu. Sadece duvarlardaki aplikler yanıyordu. Merdivenleri çıkmaya başladı. Aşağıda konuşan ve etrafı kollayan iki adam onu görmelerine rağmen müdahale etmediler. Hatta hiç ilgilenmeden konuşmalarına devam ettiler. Smokinsiz oluşuna şükretti. Galiba onu da korumalardan biri sanmışlardı. Merdivenlerin yarısına varmıştı ki üst katta beliren adamı fark etti. Birden dizlerinin bağı çözüldü. Verilecek hiç cevabı yoktu ve aklına hiçbir makul sebep de gelmiyordu. 40 yaşlarında iri kıyım bir adamdı. Sırtında lacivert janjanlı bir elbise vardı ve elinde portatif bir telsiz taşıyordu. İşin garibi, adam önce kendisiyle ilgilenmedi. Tam yanından geçerken Selim'in yüzüne baktı ve onu durdurdu. Bir an gözleri Selim'i merakla süzdü. Sonra sert ve amirane bir sesle sordu. ''Bahçeden misin?'' Ne cevap verebilirdi ki? Tereddüt etmeden, ''Evet efendim'' dedi. Adam biraz bozulmuş gibi, ''Ne işin var öyleyse içeride?'' diye sordu. Anlaşılan karşısındaki adam, muhafızların başı durumunda biri olmalıydı. Selim elinden geldiği kadar sesinin titremesine mani olmaya çalışarak, ''Beni beyefendi gönderdi'' diye mırıldandı. ''Nereye?'' ''Kütüphaneye.'' Adam, Selim'in gelişmiş adeleli vücut yapısına bakınca, herhalde onu da evdeki sayısız korumalardan biri sanmıştı. Kütüphanenin yerini biliyor musun? Beyefendi merdivenleri çıkınca karşına gelen ilk kapı demişti. Adam kafasını salladı. Sonra homurdanır gibi. Hadi çabuk ol, söyleneni yap. Sonra da doğru bahçedeki görevinin başına dön. Bütün sırtı ter içindeydi Selim'in. Ama tehlikeyi atlatmıştı şimdilik. Aceleyle bir iki basamak daha çıkmıştı ki adamın sesiyle yerinde mıhlanıp kaldı. Dur bakayım biraz. Selim durup adama döndü. Galiba bir şeyden şüphelenmişti. Naci Bey nerede? Diye sordu. O biraz rahatsızlandı efendim. Naci Bey tanımıyordu ki. Aklına o an başka bir şey de gelmemişti. Saf saf adamın yüzüne baktı. Rahatsızlandı mı? Galiba ülseri tutmuş. Ülseri mi? Yahu 10 dakika önce karşılaştık. Bana bir şey söylemedi. Benim fazla malumatım yok efendim. Allah Allah. Nerede şimdi? Bilmiyorum efendim. Her neyse ben meşgul olurum. Sen işine bak. Selim tekrar merdivenlere atıldı. İşler biraz sarpa sarmıştı. Herif Naci Bey denen adamla karşılaşırsa yalanı ortaya çıkacaktı. İçinden inşallah korktuğum başıma gelmez diye söylendi. O anda aklına söyleyecek başka şey gelmemişti. Ayaküstü bu kadar yalan kıvırabildiğine bile şaşıyordu. Merdivenlerin sonuna gelmişti ki adamın sesi yine kulaklarında çınladı. ''Hey sen, dur bir dakika.'' Selim tekrar döndü. Adam şimdi merdivenlerin ortasında duruyordu. ''Sen Naci Bey'in getirdiklerindensin değil mi?'' ''Evet efendim. Adın ne senin?'' Genç adam hiç duraksamadan ''Hakkı efendim.'' dedi. ''Saat 4'teki içtimada buradaydın, öyle değil mi?'' ''Evet efendim. Galiba söylediklerim iyi anlaşılmamış.'' Adam şimdi dik dik Selim'in yüzüne bakıyordu. Selim ise adamın birden neye bozulduğunu çıkaramamıştı. Bekledi. Adam işaret parmağını büküp salladı. Yanına çağırıyordu. Selim birkaç basamak inip yanına geldi. Hohla dedi adam. Selim adamın ne yapmak istediğini pek anlamamıştı. Yine de ağzını yaklaştırıp soluğunu adamın yüzüne karşı hızla verdi. Leş gibi içki kokuyorsun. Konuşur konuşmaz fark ettim. Ben size içkiye el sürmeyeceksiniz demedim mi? Ulan sen benim lafımı kıçına mı dinledin? Eyvah dedi Selim içinden. Galiba hadise büyüyecekti. Şey efendim diye kekeledi. Sadece bir kade. Adam onu baştan aşağıya süzdü. Bir kade ha? Şu ceketinin önüne bak. Yağ içinde. Belli ki bir yerde görevi bırakıp, atıştırıp, zıkkımlanmışsın. Zaten seni ilk gördüğüm andan beri gözüm tutmamıştı. Selim birden rahatladığını hissetti. Herif hava atıyor, amirlik taslıyordu. İlk defa karşılaşmalarına rağmen sanki daha evvel görüp de beğenmemiş gibi havalara girmeye başlamıştı. Hiç bozuntuya vermeden. Beyefendiyi bekletiyorum, geciktim dedi. Adam son bir kere onu küçümser gibi baştan aşağı süzüp, parti bitince beni bul, o zaman görüşürüz. Haydi şimdi yıkıl karşımdan diye gürledi. Selim büyük bir dükten kurtulmuş gibi soluğunu bırakıp merdivenlere atıldı tekrar. Basamakları atlaya atlaya çıktı, rahat ve korkusuzca çalışma odasının kapısını açarken yan gözle adama baktı. ağır ağır aşağıya iniyordu. Selim kapıyı kapatıp sırtını kalın meşe kaplamaya dayayarak bir süre soluklandı. Zor da olsa işin ilk bölümünü halletmişti. Şimdi bir an evvel ajandayı bulup buradan uzaklaşmalıydı. Çalışma odası, mimari konum olarak evin tenis kortları ve yüzme havuzuna bakan arka bölümüne düşüyordu. Işıkları yakmasının bir sakıncası yoktu. Misafirlerin bulunduğu ön bahçeden gözükemezdi. Heyecanı yatışınca buna gerek olmadığını anladı. Çalışma masasının üstündeki ufak table lamp yanıktı ve ihtiyacı karşılayacak kadar ışık da veriyordu. Selim nefesini tutup masaya koştu. Masanın önüne gelince bir an duralayıp etrafına bakındı. Buraya çalışma odası değil, bir salon demek daha uygun olurdu. Ufak abajur ancak masanın çevresini aydınlatıyordu. Etraf loş ve gölgeliydi. Duvarlar tavana kadar kitaplarla doluydu. Muhtar basmacının bu kadar okumaya meraklı olduğunu tahmin etmemişti doğrusu. Acaba bu kitapları gerçekten okumuş muydu? Yoksa pek çok zenginin evinde gördüğü gibi kitaplar sadece süs ve dekoratif eşya olarak mı kullanılıyordu? İkinci ihtimal aklına daha yatkın geldi. Çalışma odasının duvarları baştan aşağı ağaç kaplamayla dekore edilmişti. Karanlıkta iyi göremediği birkaç tablo duvarları süslüyordu. Özellikle biri dikkatini çekti. Telaşına rağmen birkaç saniye ona bakmaktan kendini alamadı. Sol taraftaki büyük şöminenin üstünde basmacıların yağlı boya ile tasvir edilmiş kocaman bir tablosu asılıydı. Banusel Hanım geniş bir koltuğa oturmuş, Muhtar Bey de arkasında ayakta durarak poz vermişlerdi. Patronun sağ eli uzanmış, müşfik ve sevecen bir ifadeyle karısının sağ omzunu tutuyordu. Banusel Hanım'ın asil ve aristokrat havası çok iyi resmedilmişti. Vakti olsa tabloyu saatlerce seyredebilirdi. İyi bir ressamın elinden çıktığı aşikardı. Dikkatini topladı, masaya eğilip çekmeceyi çekti. Çekmece açılmadı, belli ki kilitliydi. Dalgınlığına söylenip üzerinde duran anahtarı çevirdi, tekrar asıldı. Çekmece rahatlıkla kayıp sonuna kadar açıldı. Biraz daha hızlı çekse, neredeyse gürültüyle yerinden çıkıp halının üstüne devrilecekti. Abajurun akseden titrek ışığında gri ajandayı hemen gördü. Ajandanın yanında kısa namlulu bir de Smith & Wesson duruyordu. Yetersiz ışığa rağmen silahın soğuk metal yüzeyi parlamaya başlayınca Selim, ajandayı alıp çekmeceyi aceleyle yerine itti. İşini tamamlamıştı ama içindeki merakı yenemiyordu. Buradan bir an evvel uzaklaşması gerektiğini bilmesine rağmen ajandayı karıştırmaya başladı. Acaba MIT'in ısrarla ele geçirmeye çalıştığı bu ajandanın içinde neler gizliydi? Önce sayfaları rastgele karıştırdı. Heyecandan el yazısıyla tutulmuş notları okumakta bile zorluk çekiyordu. Birden irkildi. Yazılı sayfaların sonuna yaklaşırken tek bir sayfada adı yazılıydı. Adının yanında da kocaman bir soru işareti. Tüyleri tekrar diken diken oldu. Bu ne anlama geliyordu acaba? Hemen ajandayı kapatıp cebine attı. Heyecan ve korkudan neredeyse soluğu kesiliyordu. Artık bir an evvel terk etmeliydi burayı. Kapıya koştu. Kulağını dayayıp dışarıda bir ses olup olmadığını kontrol etti. Hiç ses duyulmuyordu. Tam eli tokmağa gitmişken aklına geldi. Ya demince gördüğü korumaların şefiyle tekrar karşılaşırsa, ya adam unuttuğu asıl soruyu sorarsa ne cevap vereceğini düşündü. Öyle ya, adam patronun çalışma odasına neden gittiğini, patronun ne istediğini sormayı unutmuştu. Büyük bir gaf da adamın yaptığı. Bir koşu geri döndü. Masanın üzerinde gözüne çarpan pro kutusunu açıp, 3 tane Habana Corona marka iri proyu alıp mendil cebine yerleştirdi. Şimdi adamla karşılaşırsa proları almak için geldim diyebilirdi artık. Biraz rahatlamıştı. Yine de ihtiyatla kapıya yaklaştı. Tekrar dinledi. Sonra usulca kapıyı araladı. Koridorda kimsecikler yoktu. Çıkıp kapıyı kapattı. İşi bitmişti. Artık Selma'yı alıp bu partiyi derhal terk etmesi gerekiyordu. Merdivenlerin başına geldi. Aşağıda hala hızlı bir trafik vardı. Garsonlar koşuşturmaya devam ediyorlardı. Sakin, emin ama hızlı adımlarla merdivenleri indi. Az ileride yan yana durup konuşan iki koruma ona tekrar baktılar. Hiç ses etmeyip başlarını çevirdiler. Selim bahçeye çıktı. Önce derin derin soludu. Evdeki klima tesisatının rahatlatıcı serinliğinden sonra Temmuz sıcağının rutubetli ve yapış yapış havası hiç de hoş gelmiyordu insana. Ama genç adam yaptığı dehşet verici işten sonra kavuştuğu serbestliğin zevkini derin derin soluyarak ciğerlerine doldurduğu boğazın havasıyla tattı. Saatine baktı. Kendisine asırlar gibi gelen yaşadığı olay ancak 5-6 dakika sürmüştü. İnanılacak gibi değildi. Ağır ağır masasına doğru yürüdü. Selma çoktan yerine oturmuştu. Uzaktan baktı. Nedense dansa kalktıktan sonra üzerindeki o sıkılganlığı atmış, rahatlamış, coşkulu, hareketli, yerinde duramayan her zamanki tanıdığı kadın oluvermişti. Muhtar basmacının komplimanı galiba gerçeğin ifadesiydi. Karısı davetin en güzel kadınıydı. O zaten girdiği her yerin en güzel kadını oluverirdi birden. Hele o muhite ve topluluğa bir ısınırsa. Gözleri bahçeyi taradı. Muhtar basmacı şimdi de başka bir misafir hanımla dans ediyordu. Bir an her şeyin yolunda olduğunu sandı ama bahçenin karanlık ve kuytu köşelerine takılan gözleri, herkesin göremediği ancak bilenlerin fark edebileceği koruma takımında belirli bir hareket ve koşuşturmanın başladığını fark etti. Adamları harekete geçiren bir şeyler olmuştu demek. Bir an buna kendisinin sebebiyet verdiğini hisseder gibi oldu. Sonra gözleri dans pistine doğru yürüyen iki korumaya takıldı. Biri merdivenlerde kendisini çeviren şefti. Endişeyle ikincisinin de tanımadığı Nacide'nin adam olduğunu düşündü. Anlaşılan ülser krizi numarası ortaya çıkmıştı. Kuvvetli bir olasılıkla yukarıya çıkan birinin varlığını haber vermek için muhtar basmacıya gidiyorlardı. Düşündüğü gibi oldu. Adamlar dans eden muhtar basmacının kulağına bir şeyler fısıldadılar. Muhtar bey dansı bırakıp neşeli görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden kadını masasına kadar götürdü, teşekkür etti. Sonra kenarda kendisini bekleyen koruma şeflerinin yanına dönüp hızla köşke doğru yürüdüler. Burayı terk etmek için en uygun zamandı artık. Az sonra vahim ve tehlikeli şeyler olacağı benziyordu. Daha fazla durmanın hiç anlamı yoktu. Selim elini cebine sokup ajandanın varlığını duyumsadı. Görünmemeye gayret ederek hızla masaya döndü. Sıradan misafirler için davet bütün güzelliğiyle devam ediyordu. Sıcak ve nefis bir Temmuz gecesinde İstanbul Sosyetesi'nin seçme kişilerinin davet edildiği görkemli ve doyumsuz bir eğlence. Fakat Selim için tam bir karabasan olmuştu. Selma onu görünce gözleri sevinçle parıldadı. ''Nerede kaldın hayatım?'' diye sordu. Selim cevap vermedi. Gözleri karşısındaki Adnan Bey'e takıldı. Adam bir şey sormamakla beraber merak ve heyecanla genç adama bakıyordu. Gergin olduğu çok belliydi. Selim sadece gülümsedi. Babacan görünümlü yaşlı adam durumu anlamıştı. Yüzündeki memnuniyet ifadesiyle çaktırmadan göz kırptı. Sonra hafifçe titreyen eli önündeki rakı kadehine gitti. Zevkle büyük bir yudum aldı içkiden. Karısına dönen Selim usulca, ''Sevgilim, gitmemiz lazım.'' dedi. Selma hayretle, ''Şimdi mi?'' diye sordu. Selim başını salladı. Genç kadın itiraz edecek gibi oldu. ''Ama daha erken, yeni yeni havaya giriyoruz. Hem unuttun mu, senin muhtar beyle bir konuşma yapman gerekiyordu.'' Selim usulca karısının elini sıktı. Bir gayri tabiliğin olduğunu sezinlemişti Selma. Soran gözlerle kocasına baktı. Hiç ısrar etmedi, hemen sustu. Selim ayağa kalktı, masadakilerden izin isteyip iyi geceler temennisinde bulundu. Geceye renk katıp canlılık ve coşku getiren bu güzel kadının erken kalkmasından hoşnut olmayan masadakiler, daha vaktin erken olduğunu, yeni yeni ısınmaya başladıklarını filan söylediler. Ama genç adam kararlıydı. Adnan Bey'in ise sesi çıkmıyordu. Israrları aldırmayan Selim, karısının elinden tutarak arabalarını park ettikleri yere doğru yürümeye başladı. Partiyi eğlenmiş, zevkle terk eden birilerinden çok, kuytu ve gölgelerden çekinerek yürüyen, adeta kaçarcasına giden bir çift görünümündeydiler. Genç adamın gözleri devamlı etrafı tarıyordu. Her an karanlıkların içinden birilerinin çıkıp yollarını keseceğinden endişe eder gibiydi. Şu lanet olası bahçeden bir an evvel çıkıp kurtulsam diye dua etmeye başladı. Karısının elinden biraz fazla tutup çekiştirmişti ki, Selma merakla, ''Neler oluyor sevgilim, niye böyle apar topar, kaçar gibi gidiyoruz?'' diye sordu. Selim durumu anlatacak halde değildi. ''Gibisi yok, kaçıyoruz zaten.'' diye fısıldadı. Selma korkudan açılmış iri gözleriyle kocasına baktı. ''Kaçıyor muyuz? Kimden kaçıyoruz kuzum?'' ''Arabada anlatırım. Şimdi lütfen sus ve acele et.'' Selma başını salladı, sustu ve adımlarını hızlandırdı. Yüreği atıyor, bir şey anlamıyordu. Yine de kocasının partideki 5-10 dakikalık ortadan kaybolmasından sonra bir şeylerin ters gittiğini sezinlemişti. Park yerine gelince bekçi onları şöyle bir süzdü. Külüstür Mazda'nın sahiplerini hatırlamıştı. Pek ilgilenmedi. Misafirlerin özel şoförlerinden biriyle olan konuşmasına devam etti. Sonra zoraki yerinden kalkıp Selim'in arabasının önüne park etmiş BMW'yi Mazda'ya yol açmak için çekti. Adamın yavaş ve isteksiz hareketleri Selim'i çıldırtıyordu. Karı koca telaşla arabalarına bindiler. Selim kontağı çevirirken son kez köşke baktı. Kapıda hala hareket yoktu. Şimdi içeride neler oluyor diye düşündü. İster istemez ürperdi. Acaba ajandanın çalındığını anlamışlar mıydı? Kısa farlarını yaktı, arabayı vitese taktı, yavaş yavaş gaz verdi. Tam yola çıkarken gözüne siyah limuzinin yanına park etmiş bir Mercedes'in plakası çarptı. Plakayı gözü ısırıyordu. Fakat o andaki geriliminden kime ait olduğunu, nereden tanıdığını çıkaramadı. Fazla üstünde de durmadı. Onu düşünecek zaman değildi şimdi. Araba yavaş yavaş koru yoluna girmeye başladı. Köşkün pırıl pırıl ışıyan aydınlığından çıkınca Selim gaza yüklendi. Bu cehennemden bir an evvel uzaklaşmak istiyordu. Önündeki tek engel demir kapılı ana girişti artık. Muhafızlar orada çevirmezlerse kurtulmuş sayılırlardı. Yine de tehlikeyi tam olarak atlatmadığını biliyordu. Mutlaka ev ile ana giriş kapısı arasında telefon bağlantısı olmalıydı. Gaza biraz daha bastı. Mazda karanlıklar içinde vınlayarak hızlandı. Selma gayri ihtiyari, "Yavaş hayatım, ne kadar hızlı gidiyorsun?" diye itiraz edecek oldu ama Selim'in korku ve endişe dolu yüzünü görünce fazla üstelemedi. Selim'in direksiyonu kavrayan elleri sırılsıklandı. Bütün vücudu ter içinde kalmıştı. Demir kapıyı aşınca hür olmanın sevincine kavuşacak, benliğini kaplayan tüm korkular bir anda dağılıp yok olacaklardı. Hızla yaklaşan arabayı gören kapıdaki nöbetçi yerinden fırladı. Eliyle yavaşlamasını işaret ederek yaklaşıyordu. Farların uzayan ışığında adam korku filmlerinin canavarları gibi görünüyordu. Selim tam kapının önünde frenlere asıldı. Lastikler çakıllı yolda gacırdayarak durdu. Açık cama yaklaşan bekçi, herhalde bu tür hızlı araba sürenlere alışıktı ki, bir şey demeden şöyle bir göz attı arabanın içine, tıpkı girişlerinde yaptığı gibi. Sonra demir kapıyı harekete geçiren otomatik mekanizmanın şalterini indirmek için küçük camlı kulübesinin içine girdi. Selim dikkatle adamın hareketlerini takip ediyordu. Kulübede yanan floresan lambanın beyaz ışığında duvara dayalı bir çifte gördü. Adam silahlıydı. Ağzı kurumuş, gömleği terden sırtına yapışmıştı Selim'in. Adam tam elini şaltere atarken kulübedeki telsiz cihazından cızırtılar yükselmeye başladı. Bekçi şalterden elini çekip telsizi aldı. Selim nefesini tuttu. Korktuğu başına geliyordu. Galiba çıkışlarına mani olmak için köşkten kapıyı arıyorlardı. Bekçi bir süre ses çıkarmadan söylenenleri dinledi. Kulak kabartmasına rağmen Selim cihazdan gelen sesleri işitemiyordu. Sadece adamın "Evet efendim, emredersiniz efendim" tarzındaki kısa kelimelerini duyabildi. Selma olup bitenleri bilmemesine rağmen kocasındaki huzursuzluğun had safhada olduğunu anlıyordu. Kocasının yüzüne baktı. Selim'in tüm dikkatiyle kapıdaki bekçiyi göz hapsine aldığını fark etti. Şakaklarından ince ince ter akıyordu. Cihazı yerine koyan bekçi çifteyi eline aldı. Selim bu kez karısının duyabileceği bir sesle "Yakalandık" diye humurdandı. Selma'nın eli ayağı boşanmıştı. Gözleri silahla yaklaşan adamın üzerinde titremeye başladı. Başka çare yoktu. Kurtulmak için adamla boğuşması gerekecekti.